Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Allahumme salli ala Muhammed. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Sözlerin en güzeli Allahu Teala'nın kitabı olan Kur'an-ı Kerim, yolların da en güzeli Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. Ahmet bin Hanbel'in Müsned'ini okuyoruz Rabbimizin izniyle ve ona hamd ederek. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın rivayet ettiği hadis-i şeriflerin bulunduğu bir bölümdeyiz. Bu kitap bu şekilde bölüm bölüm Ahmet bin Hanbel tarafından tasnif edilmiş. Ravilere göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den ilk duyan kimselerin duyuşlarını sıralamış. Ebu Bekir Efendimizle başlıyor kitap. Şimdi de Ebu Hureyre ile devam ediyoruz Allah'ın izniyle. Kaçıncı hadis-i şerifte olduğumu da size ifade edeyim. 7443. hadis-i şerifle inşallah okumaya başlıyorum. Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Her doğan kişi, insan, fıtrat dini olan bu din üzere doğar. Veki'nin rivayetinde din üzere doğar şeklindedir. Alel mille, buradaki din ifadesi. Alel mille, yani millete ebikum İbrahim diye dua ediyoruz. Babamızı İbrahim aleyhissalatü vesselam olarak Allahu Teala bize önder olarak koydu önümüze. Rehberimiz, ilk baba Adem atamız, sonra insanlığın ikinci atası Nuh aleyhisselam. Ama din anlamında atamız İbrahim aleyhissalatü vesselam. Yani onun ortaya koyduğu semboller, tavırlar, ibadet şekilleri ondan sonra gelenler için de bir ibadet haline geldi. Dinde atamız bu bakımdan sanki İbrahim Aleyhisselam'dır. Dolayısıyla bu yol, din, Allahu Teala'nın insanlara daha doğarken fıtratlarına yedirdiği bir yapıdır. Herkes, yani İbrahim doğar, tevhid üzere doğar, Müslümanca bir hayatı yaşayacak kapasitede doğar. Hayatı da, vücudu da, ruhu da buna münasiptir. Kalbi de, zihni de bunun içindir. Bu hal üzere kalsa Müslümanca yaşamış olur ve sanki cennete gider. Böyle anlayabiliriz Rabbimizin izniyle. Bir sonraki hadisi okuyalım, konuyla alakalı çünkü. 7444 yine Ebu Hureyre'den. Her doğan insan fıtrat dini olan bu din üzere doğar. Anne babası sonradan onu Yahudi veya Hristiyan yapar. Ve sonra devamını ifade etti. Bir sonraki hadisi ifade edeyim. Ebu Hureyre radıyallahu anh yine ifade ediyor. 7445. Her doğan insan fıtrat dini olan bu din üzere doğar. Kendini ifade edebilecek bir yaşa geldiği zaman artık anne babası onu Yahudi veya Hristiyan ya da müşrik biri yapar. Yani anne baba ya da anne baba makamında olan eğitim sistemleri hangi toplumsal yapı içindeyse, hangi eğitimin zorunluluğuyla bir hayat yaşıyorsa çocuk ergenlik dönemine geldiğinde, hakikati anlayacak çağa geldiğinde o zaman anne babası, çevresi, sahip olulan dünya kimler tarafından sahipse onu o hale çevirir, döndürür ve böylece yaşar gider. Sordu sahabe-i kiram, ey Allah'ın Resulü, çocukken ölürse durum ne olur? Yani peki bu yaşlarda ölen, daha bu değişimi yaşamadan ölen kişi, çocukların durumu ne olacak? Onlar ne halde olacak? Bu konuya Peygamberimiz bu hadis-i şerifte şöyle cevap verdi. Allahu Teala nasıl amel edeceklerini en iyi bilendir. Yani büyüdüklerinde, büyümeleri halinde Allah onların nereye doğru dönüşeceğini en iyi bilendir. Ve ona göre onları mükafatlandıracaksa da, cezalandıracaksa da o onun bilgisi dahilinde olan bir durumdur. Burayı biz bilmiyoruz. Dolayısıyla Allah Teala insanı düz bir şekilde yarattı. Artı ve eksisi olmadan fıtrat üzere yarattı ve bu fıtrat kainattaki tüm varlıkların kulluk yaptığı Allah'a kulluk yapmaya münasip şekildeydi. Fakat şeytanlar, gerek Hristiyan şeytanlar, gerek Yahudi şeytanlar, gerek müşrik şeytanlar, yani Allahu Teala'ya ibadetin yasasını ya Hristiyan Yahudi şekliyle bozmuş, değiştirmiş, Allah'tan gelen mesajı, vahyi kendi akıllarıyla, kendi heva hevesleriyle değiştirmiş, dönüştürmüş, başkalaştırmış olan ehli kitap zihniyet ya da Allahu Teala'yı hiçe sayarak, Allahu Teala'yı kenara koyarak ya da Allahu Teala'yı sadece belli noktalarda işe karıştırarak diğer bölümlerinde başkaca kulluk merkezlerine, başkaca karar mercilerine göre hayatı oluşturan müşrikler ya da bugünkü isimleriyle demokratlar, liberaller, maddeci kapitalist dünya, materyalist dünya ya da başka ifadeyle değişik felsefeler ve düşüncelerin sahipleri, hayatı ona göre şekillendirme derdinde olanlar çocukları da bırakmayacaklar ve doğan çocukların da kendi dünyalarında, toplumlarında kendilerinin istediği hale gelmesi için gayret göstereceklerdir. Ve olan da budur. Maalesef tertemiz yürekler, yapılar, zihinler, vücutlar ve ruhlar bir süre sonra kirli canavarlara, kirli zihinlere, günahkar bedenlere doğru evrilmekte, dönüştürülmekte. Bir, Müslümanlara düşen önce kendi dünyalarını Müslümanlaştırmak, sonra kendi yavrularının fıtrat üzere kalmaları, yani Allah'ın dini İslam üzere kalmaları, İbrahim peygamber tarzıyla kalmaları için çabalamaktır. Kendi yavrularımızı dünya sistemlerinin elinden, gerek ehli kitap sistemlerin, gerek bilim felsefelerinin düşüncelerini, akıllarını, şehvetlerini ön plana koymuş, Allah bilmez, biz biliriz dercesine bir hayat kurgulayan dünya zihniyetine karşı kendimizi koruduğumuz gibi özellikle yavrularımızı korumak için mücadele edeceğiz. Çok az gücümüz var gibi görünse de Rahman ve Rahim olan Allahu Teala'nın gücünü hiç ıskalamadan, göklerde ve yerde hakimin o olduğunu hiç unutmadan çabalayacağız. Ve Allah'ın izniyle kendimizden, yavrularımızdan kurtarabildiğimiz kadarını kurtaracağız bu çılgın cehennem yapısından, dünyasından ve diğerlerinin de, diğer dünya halklarının da kurtuluşu için mücadele vereceğiz. Hem büyüklerinin hem küçüklerinin dönüşümü için çabalayacağız. Küçüklerin fıtratları bozulmadan Müslümanlaşması için, fıtratları bozulmuş, düzenleri değiştirilmiş, Yahudileştirilmiş, Hristiyanlaştırılmış, müşrikleştirilmiş dünyanın da yeniden muvahhid olabilmeleri için, fıtrat üzere bir hayata dönmesi için çabalayacağız. Ancak bizim bu noktada kendimizin de konuyu bu şekilde algılayıp fıtrata dönüş için çabalaması gerekir. Yani yediğimizden, içtiğimizden, giydiğimizden başlayan ağır bir dünya yaşıyoruz. Fıtrattan çok uzaklaştırılmış, bozulmuş ruhlarımız var, kalplerimiz var. İnsanlar elbette yedikleriyle daha çok ilgilenmeye gayret gösteriyorlar. Yani yediklerinin daha doğal olması için güya çabalıyorlar. İçtiklerinin daha doğal, giydiklerinin daha doğal, haklıdırlar ve bunun için de çabalamamız gerekir. Ancak asıl kaybettiğimizin ruhumuzdaki doğallığın, zihnimizdeki fıtratın gidişidir. İbrahimi zihinlerin kalmayışı, İbrahimi kalplerin kalmayışı bizim için büyük bir sıkıntıdır. Yani o zaman iman yoksa, yediğin helal olsa ne olur? Helal şeyler tüketsen ne olacaktır? Elbette mümin bir adamın haram tüketmesini yakıştıramayız. Çabamız her konuda helal olanı gözlemek ve çabalamaktır. Ancak eforumuzu ne tarafa doğru daha çok yönlendireceğimize dikkat edelim. Hangi işi öne alacağız? İmanı erozyona uğramış, imanı deforme edilmiş, bozulmuş olan kimselerin öncelikle düzeltmesi gereken imandır. Ve iman Allah'ın kelamını yoğun okuyarak düzeltilebilecek. Çünkü fıtrat bu dindir ve bu din Allah'ın kelamıyla bize tanıtılır, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin sözleriyle tanıtılır. Burayla yoğun ilgilenebilirsek ve gücümüzün yettiği kadar gözümü, kulağımı, kalbimi diğer bilgilenmeleri kapatabilirsem Allah inşallah bize bir dönüşüm ihsan eder. Zihnimize bir güzellik olur da sunduğumuz, davet ettiğimiz İslam da doğru İslam olur. Değilse Allah korusun İslam diye bozulmuş, çürümüş, değiştirilmiş, deforme edilmiş bir yapıya doğru insanları çağırırız Allah korusun. Mevla bizi muhafaza buyursun. Hadisleri okumaya devam ediyoruz. Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde 7446. hadis-i şerifle birlikteyiz inşallah. Ebu Hureyre radıyallahu anh bize rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ebu Bekir'in malı kadar bana faydası dokunan başka bir mal olmamıştır dedi. Ebu Bekir Efendimiz bu taltif üzeri ağlayarak dedi ki ben de malım da sana feda değil miyiz ey Allah'ın Resulü dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kadir Şinas kendisine yapılan iyilikleri unutmuyor. Ona iyilikle cevap veriyor. Kendisine yapılan hediyelere bile hediyeyle karşılık veriyor. Yine bize öğrettiği bir sünnet var. Eğer bize birileri iyilik yaparsa ve bizim o iyiliğe verecek bir karşılığımız yoksa maddi anlamda ona yaptığımız duanın hakkını bulduğuna kanaat getirinceye kadar ona dua edeceğiz. Bir daha düzgün ifade etmeye çalışayım. Yani bana iyilik yapana ben karşılık verebilecek pozisyonda değilsem, o iyiliğin karşılığını yapabilecek durumda değilsem ona dua edeceğim. Ne zamana kadar? Karşımdaki insanın mutmain olduğunu, mutlu olduğunu, yani tamam artık dediğini hissedinceye kadar ya da ben kendi kalbimde bu adama gereken cevabı verecek kadar dua ettim deyinceye kadar da dua edeceğiz. Ve bu bir defa olması gereken bir şey de değil. Bir iyiliği hatırladığımızda o iyilikle ilgili vefamızı da hatırlayıp dua edersek, yani 30 yıl önce adamın birisi bize bir hayır işlemiş, hayatımızın bir noktasına çok güzel bir açı kazandırmış olabilir bir hayır işleyerek, o adamı hatırladığımızda Allah ondan razı olsun, Rabbi ona cennet versin diye ihmal etmeden duaya devam edeceğiz. Velev ki hayatımızın sonraki bölümlerinde onunla aramızda bir şeyler olmuş olsa bile, vefa budur. Müslüman kötülüklerin üstünü örter, hataların üstünü örter, iyilikleri ise ayağa kaldırır, sürekli hatırlar. Böylece kıyamet günü de bize bu yapılır. Kötülüklerimizin üstü örtülür, iyiliklerimiz az da olsa ortaya çıkar, belirginleştirilir ve onlar üzerinden bir tahsilat elde ederiz. Şimdi Peygamber aleyhissalatü vesselam Hazreti Ebu Bekir'e böyle bir güzellik yapıyor, güzel söz söylüyor, onu taltif ediyor ve diyor ki Ebu Bekir'in malı kadar bana faydası dokunan başka bir mal olmamıştır. Ve gerçekten bu böyledir. Efendimiz doğru söyledi. Çünkü Mekke yıllarında Hazreti Ebu Bekir ciddi paralara sahip olan birisi, iyi bir tüccar. Ve bu dönemde kaç Müslümanı kölelikten kurtardı, azaptan ve işkenceden kurtardı Allah'ın izniyle. Parasını buralara sarf etti ve böylece birilerinin daha Müslümanca bir hayat yaşaması için parasını harcadı, maddiyatını buralara kullandı. Zaten bize Ebu Bekir Efendimizin öğrettiği model de budur. Kendisinin daha Müslümanca kalabilmesi ve verdiklerimizin de Müslümanca bir hayatı kucaklayabilmeleri için vermeliyiz. Yani ben parasını vereceğim, ben infak edeceğim, ben harcayacağım ki İslam yüce olsun, İslam'ın istediği bir hayat ortaya çıksın. Bu bir kişinin dünyasında olacaksa, işte bir adamı ekonomik bir sıkıntıdan kurtardık, adam daha Müslümanca bir hayat yaşayabilecekse, ona yapacağım hayırla daha Müslümanca işler yapabilme imkanı bulacaksa ben yardım edeceğim. Onu kurtaracağımız kötülükler, sıkıntılar, onun İslam'ına, cennetine yardım etmekse, işte o zaman onların daha iyi Müslümanlaşması için vermem, kendimi de daha Müslüman kılacaktır. Çünkü Allah verin diyor, verdiğimiz vakit biz Müslüman kalacağız. Bu Müslümanca kalışımız ancak Allah için fedakarlıkla olacak. İşte onun için vereceğiz. Yani bugünkü verme anlayışlarını, sadaka, infak anlayışlarını tekrar gözden geçirmeli Müslümanlar. Yani kimi besliyoruz? Kimin açıklarını kapatıyoruz? Dünya sömürü düzeninin eksilttiği kimseleri yeniden besleyerek, yeniden onlar sömürsün diye iyilikler yapıyorsa dünyanın zaten gariban halkları, ben de az iken dünyanın başka az memleketlerini besleyerek yine onların daha iyi sömürülmesi için çabalıyorsak ya da demokratik dünya sisteminin perişan ettiği kimselere yama olmak adına bir çaban içine giriyorsa, bunlar böyle ancak kuş diliyle ifade edilen bilgiler biliyorum ama bu kadar ifade edeceğim. Bir yanlışlık var demektir. Müslümanın malı kıymetlidir ve Müslüman sahip olduğu az dirhemi, sahip olduğu malını dikkatli kullanmalıdır. Kendi hayatı için de verdiği kimseler adına da verirken karşı taraftakilerin daha Müslümanca bir hayat yaşaması için vermeye çabalamamız gerekecektir. İşte Ebubekir Efendimiz'in sanırım bütün malı Mekke dünyasında o günkü hayatta böyle bir vergiyle verildi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve beraberindekilerin daha rahat olmaları adına hep harcamada bulundu Hazreti Ebubekir. Ardından hicret sonrasında Medine yıllarında da hep bu şekilde varlığı olduğu kadarıyla Resul aleyhissalatü vesselamın yanı başında Müslümanca bir hayatın kurgusu için, kuruluşu için harcamada bulundu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onu bu şekilde övünce o da dedi ki ben de malım da fedayız sana ya Resulallah diyor. Ve gerçektir ki çoluğuyla çocuğuyla da her şeyiyle Allah Resulü'nün yanında evi, eşi, çoluğu, çömleği, parası, puluyla bir Ebubekir Efendimiz var önümüzde örnek olarak. Ahmet bin Hanbel'in Müsned'ini okumaya devam ediyorum. 7447. hadis-i şerif. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Köpek birinizin kabına ağzını soktuğu zaman o kabı 7 defa yıkasın. Birinizin ayakkabısının bağı koptuğu zaman onu onarana dek tek ayakkabıyla yürümesin. Peygamber aleyhissalatü vesselam köpeğin ağzından çıkan şeylerin pis olduğunu bize ifade ediyor. Eğer böyle bir kabı yalarsa köpek, yani tencere, tava ve benzeri bir şeyi 7 kere yıkanacak bu hadis-i şerife göre. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tek ayakkabıyla yürümeyi nehyediyor. Yarım yamalak olmak peygamberimizin sevmediği bir şey. Yani vücudumuzun bir kısmı güneşte, bir kısmı gölgede durmasın istiyor. Böylece ayakkabı da aynı, elbise de aynı. Yani gömleğin bir tarafını giymişim, bir tarafı açık kalmış. Böyle modalar var şimdi. Hani bir tarafı şu şekilde, bir tarafı bu şekilde filan. Böyle yarım yamalaklıklar uygun değil. Ayakkabısının bağı koptu. Bu ayakkabıyı çıkartmak zorundaysan ötekisini çıkart. Onu tamir edinceye kadar bu şekilde dur diyor Peygamberimiz. Ahmet bin Hanbel'in Müsned'i 7448. hadis-i şerif. Ebu Hüreyre'nin rivayet ettiğine göre Allah ondan razı olsun. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Her kim bir demir parçasıyla intihar ederse kıyamet günü o demiri elinde olduğu halde gelecek ve ebedi olan ateşin içerisinde o demiri karnına saplayıp duracaktır. Her kim de bir zehirle intihar ederse onun zehri de elinde olacak ve ebedi kalacağı cehennem ateşi içerisinde o zehri yudumlayacaktır. Her kim de dağdan ve yüksek bir yerden kendisini atarak intihar ederse o kimse de ebedi olarak cehennem ateşine yuvarlanıp duracaktır. İslam'da öldürme yok savaş dışında. Dolayısıyla Müslümanın Müslümanı öldürmesi, katil etmesi, cinayeti büyük günahların en büyüklerinden. Bunun daha da kötüsü kişinin kendi hayatıyla ilgili kendi kararını vermesi. Çünkü bu ucu şirke dayanan bir tavırdır. Günah olmaktan da çıkmaktadır neredeyse. Çünkü bu hayat benimdir. Ben dilediğim gibi tasarrufta bulunurum. Dolayısıyla bu mal benimdir. Dilediğim gibi harcarım. Bu cinsellik benimdir. İstediğim şekilde kadın olurum, erkek olurum ya da erkekle ya da kadınla dilediğimle yatar kalkarım. Yani nikah varmış yokmuş takmam kafaya. Dolayısıyla bu can benim değil mi? Bu zaman bana ait değil mi? Ben bunu istediğim vakit sonlandırırım. Bir tek özgürlüğüm var. O da bu hayatımda beni bitirmek. Ben de yaşamama hakkımı kullanıyorum filan gibi felsefeler ile kişi kendini öldürürse bunun adı bunalım, bunun adı işte şu kadar stres, bunun adı şöyle şöyle durumlar, ekonomik darboğazlar, borcun bilmem nesi filan olabilir. Ama neticede Allah'ın olmadığı, peygamberin gündemde tutulmadığı, ahiret hesabının hiç canlandırılmadığı hayatın içinde yaşayan insanlar Müslüman bir kimlik kartı taşısalar bile yüreklerinde, hayatlarında İslam olmayan kimselerdir ve ölüşleri de bu şekilde oluyor genelde, Allah korusun. Ancak Rabbim uzak tutsun, aklını yitirerek ya da başka tür sıkıntılarla buna benzer, kendini bilmez hale gelen, ne yaptığının farkında olmaksızın şeytanın evhamı, görüntüleriyle hareket eden kardeşlerimiz var. Bunlarla ilgili kararı Rabbim en iyisini bilir, en güzel şekliyle verecektir. Çünkü akıl olmayınca sorumluluk da olmayacak. Kişi kendinde olmayınca sorumluluk da olmayacaktır. Bizim şunu yapmamız çok önemli. Hayatın imtihanları var. Sıkıntılar var. Allahu Teala bizi imtihan ediyor. Çok ağır imtihanlardan geçen kardeşlerimiz vardır ama kişi ne yaşarsa yaşasın, nihayetinde bu yaşadıklarının içerisine Allah, kitap, peygamber bilgisi ve ahiret derdi, endişesini koymak durumundadır. Mümin olmak budur. Bunları oluşturan bir Müslümanın dayanma gücü, sabır gücü farklılaşacak ve çözümleri içerisinde Allah korusun kendini bitirmek olmayacaktır. Ama çözümlerini, ekonomik çözümlerini, siyasi çözümlerini, sosyal çözümlerini, aile, evlilikle ilgili çözümleri başkalarından bekleye bekleye bir hayat yaşamış. Hep onlara danışmış. Televizyonlar, diziler, filmler, reklamlar, şarkılar, türküler, arabeskler. Kendisine buralardan ilham alan, bulan, buralarla demlenen, buralarla hüzünlenen, çözüm arayan, zaten diyordu bak şarkıda filan diye bir yol bulan kimseler son tahlilde ağır ağır bir başka yola doğru girmiştir. Dolayısıyla hayatta kaldığında da Allah'ın istemediği bir hayat yaşamak durumunda kalacak. O ölelerinin başarıları kibir ve firavunlaşmadır. Ölümleri de isyandır, Allah korusun. Yani ya pis bir kurşunla ya da hani serseri bir hayat ortamında yok olup gidecektir kim vurdulara ya da kendi kendine kıyacaktır Allah korusun. Öyle olunca yaşadığımız hayatın yönünü değiştirmeliyiz, kıblesini değiştirmeliyiz. Dertlerimiz derttir, evet. Herkesin derdi de çok yoğundur ve herkes imtihan edilmektedir. Bu imtihanın yükleyicisi Allah'sa, o Allah ki öyle, bize aynı zamanda kulluğu da yüklemiştir. Kulluk yükünü yok sayıp imtihanlarla başa çıkmak imkansızdır. Allah-u Teala'nın verdiği kul olma yükünü yüklendiğimizde bu mükellefiyet bizi diğer yükler karşısında rahatlatacaktır. İbrahim peygamber gibi. Allah en iyisini bilir. Ahmet bin Hanbel'in müsnedini okumaya devam ediyorum inşallah. 7449. hadis-i şerif. Allah'ın size bahşettiği nimetleri değersiz görmemeniz için bu konuda sizden daha üstte olanlara değil, sizden daha aşağıda olanlara bakın. Meşhur bir hadis-i şerif, bildiğimiz bir ifade. Ama biraz önceki okuduğumuz intiharla ilgili bilginin ardından bu bize çok açıklayıcı bir hadis-i şerif oldu. Allah'ın size bahşettiği nimetleri değersiz görmemeniz için bu konuda sizden daha üstte olanlara değil, daha aşağıda olanlara bakın. Senin sahip olduğun şeyler bak kimlerde yok. Onu gör, Sadece benim derdim gibi dert yok. Ben neler çektim bilmezsin. O filan diye. Sadece derdine odaklanma. Onu ön plana koyma. Gözünün önüne adam sıkıntılarını, streslerini, boğuştuklarını koyuyor. Nimetleri hiç görmüyor. Nimetler noktasında ise yüksekleri görüyor. Atı olan, arabası olan, evi barkı olan, eşyası, çoluk çömleği olanlara bakıyor. Kendini değersiz görüyor. Oysa Allahu Teala herkese cennete gidecek kadar nimet vermiştir. Bununla beraber imtihan da vermiştir. Bu herkes için de böyledir. Kul kendi hayatında kendi nimetleri ve imtihanlarıyla yol bulacaktır. Öyleyse aşağıdakilere bakalım. Bak sende olan şunda yok. O zaman toparla kendini diyecektir kimse kendisine. Ve bir toparlanma hadisi. 7450. Ebu Hureyre radıyallahu anh bize rivayet ediyor. Allah razı olsun. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de şöyle buyurdu. Ramazan'da her bir gün ve gecede Allah'ın cehennem ateşinden azat ettiği ve her birinin duasının kabul gördüğü kişiler olur. Ramazan'da her bir gün ve gecede. Yani Ramazan'ın her günü ve gecesinde Allah'ın cehennem ateşinden azat ettiği, kurtardığı ve her birinin duasının kabul gördüğü kişiler olur. Eğer Ramazan gecesi, hani bugünkü kelimelerle bir kontenjan var. Birileri bu gece kurtulacak, bugün kurtulacak, bugün oruç tutanlardan, bu gece ibadet edip kulluk yapanlardan, bu gece ve gündüzde istiğfar edip Allah'ım affet diyenlerden, yönünü Rabbine dönüp onun gönderdiği kitaba bakıp, peygamberinin yolunu izleyip değişecek, dönüşecek olanlardan kurtulacaklar var cehennem ateşinden. Ve onlar dua ettiklerinde duaları da kabul edilecek. Ya Rab, Ya Rab dediklerinde, isteklerde bulunduklarında dünyaya ve ahirete ait Allah bunu kabul edecek. Öyleyse niye umutsuz olalım? Öyleyse niye vazgeçelim yaşamaktan? Allah bizi öldürdüğünde, ölüm ecel bize geldiğinde yani zaten gideceğiz. Ve o anı, o son anı Müslümanca bitirmek için çabalayalım. Ve Ramazan'a ulaşan her bir Müslümanın da kurtuluş için bir imkanı var. Dua için bir fırsatı var demektir. Rabbim bizi Ramazanlardan mahrum etmesin ve onlara ulaştırsın. Yine Ramazan'la ilgili bir hadis-i şerif 7451 Ebu Hureyre bize aktarıyor. Allah ondan razı olsun. Resulullah Efendimiz şöyle buyurdu. Yanında anıldığımda bana salat etmeyen kişinin burnu yerde sürünsün. Yanında anıldığım halde bana salavat getirmeyen kişinin burnu yerde sürünsün. Ramazan ayına erdiği halde kendisini affettirmeye muvaffak olamadan bu ayı çıkaran kimsenin burnu yerde sürünsün. Anne ve babasına ya da ikisinden birine yetiştiği halde cennete giremeyen kişinin burnu yerde sürünsün. Üç kişi. Birincisi, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin adı anılıyor, sözü söyleniyor. O salavat getirmiyor, salat etmiyor peygamberimize. Yani aslında gündeminde peygamber olmayan adam demektir bu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kendi gündemine konulduğunda, sözü söylendiğinde de onu kale almayan, değerli bulmayan, ona yönelip dua etmeyen adam. Peygamber aleyhissalatü vesselam'ı sevmek imandır. Peygamber Efendimizin sözü, hayatını gündem yapmak, bu dini anlamak demektir. Ona saygımız dindir. Bunu yapmayanın burnu yerde sürünsün. Ramazan bizim Allah'a kulluğumuzun en önemli, birikimli dönemidir. Ve böyle bir aya yetiştiği halde, böyle bir kulluk iklimine, böyle bir merhamet ortamına yetiştiği halde, Allahu Teala'nın rahmetinin rüzgarlar gibi estiği böyle bir günde hala affettiremeyen, kendini bağışlanması için Allah'a arz etmeyen kimsenin burnu sürünür. Çünkü bir kimse Allah'ım, Allah'ım beni bağışla dediğinde bağışlanacak. Ama öyle kibirli, öyle galesiz derler bizim buralarda. Yani buna derdi yok, müstağni. İhtiyacı yok, bağışlanmış, bağışlanmamış, kafaya takmıyor. Allah korusun, günahlar tam gaz devam. Burnu yerde sürünsün. basit ameller, küçük değişimler bile hayatta çok önemli olacak Ramazan'da. Yani küçük küçük adımlarla bile Rabbim büyük hareketlerle, büyük değişimler yapacak gücüm kuvvetim yok ama işte ben sana geldim derse bu adam bağışlanacak. Bunu yapmayanın burnu yerde sürünsün. Yanında anası var, babası var. Ya da ana sadece ya da sadece babası var. Böyle bir adam, bu ikisinden birisi ya da ikisi birlikteyken onlarla olabilecek, onların gönlünü edebilecek, onlar razı edecek, onların hizmetinde bulunabilecekken bunu yapmazsa bu adamın da burnu yerde sürünsün. Rabbim bu üç sınıf insandan olmaktan bizi muhafaza buyursun. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Allahümme salli ala Muhammed.